Petrol Ofisi'nden yakıt emniyet sistemi YES'le %100 garantili LPG Pogaz Mehmet'in gezegenini sunar.
Yolunu. Of of, evet. 10 şarkı gücünde şarkılardan bir tanesidir Orhan Gencebay Dilenci. Bu şarkıyı böyle kalbiyle, ruhuyla dinleyen herkese armağan ediyoruz. Yollarda bizimle gidip gelen şoför arkadaşlara buradan selamlar, sevgiler. Gurbette olanlara, darda olanlara, zorda olanlara, kim varsa kendini bizde bulan onlara armağan olsun. Bugün pazartesi günü, hayırlı, bereketli, güzel bir hafta diliyorum sevgili kralcılar. Ben gelmeden mesajlarınız gelmeye başladı. 0533 781 75 75, 0533 781 75 75, WhatsApp numaramız. İsmail Polat diyor ki, öfkeni aklınla yenemiyorsan kendini insan olarak görme demiş. İnsanlıktan çıkıyorsak öfkelendiğimizde hayvandan ne farkımız var diyor sevgili kardeşimiz. Sivas'tan Oğuz Karaca diyor ki, yapılan iyiliği hatırlatmak bir hakarettir demiş. Kayseri'den Osman Yakar, öfkeyle başlayan her şey utançla biter demiş. Allah Allah, öfkeyle kalkan zararla oturur deriz. Çanakkale'den Ayhan Poyraz diyor ki, mutluluk başkalarının seni sevmesiyle alakalı değildir, senin kendini sevmenle alakalıdır demiş. Önce kendini sev. Gaziantep'ten Mehmet Uzun, ilahi adaletin değişmez kanunu, yaşattığını yaşamadan ölmeyeceksin demiş. Evet, saat 18.25'te Türkiye Barolar Birliği Başkanı Profesör Doktor Metin Feyzoğlu'yla sevgili kralcılar, biliyorsunuz pazartesi günleri birlikte oluyoruz. Programımızın artık bir de adı var. 20 dakikanız var mı? Sadece 20 dakikanızı ayırmanızı istiyoruz ülkemize. Konuşacağımız konu artık yasallaşan, hayatımıza dahil olan yeni yargı paketi. Bunu konuşacağız. Bizi nasıl etkileyecek bu paket? Bundan sonra devamı gelecek mi? Saat 18.25 18.45 arasında 20 dakika boyunca Türkiye Barolar Birliği Başkanı Profesör Doktor Metin Feyzoğlu ile birlikte olacağız. Bu yayın aynı zamanda Sayın Feyzoğlu'nun Twitter hesabından, Facebook hesabından, Kral FM'in Twitter hesabından, Gezegen Mehmet'in Twitter hesabı ve Facebook hesaplarımızdan görüntülü olarak yayınlanacak. Mesajlarınızı, soru ve dileklerinizi bekliyoruz. Gezegen. Olsaydı derdimiz söyler miydi Ferdi abimiz demiş. Ünlü düşünür sevgili Harbi kız. Evet, Ferdi abimize buradan saygı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Avusturya'dan Sinan Kuru diyor ki, asla bitmiş bir şey yoktur demiş. Her şeyin yeniden başlaması için bir parça mutluluk yeter demiş. Bir parça mutluluk, bir parça umut yeter diyelim. Mustafa Aydın diyor ki, etme sırtını duvardan başkasına emanet. En iyisinin bile içinde vardır bir nebze ihanet. Gümüşhane'den sevgili Mustafa Aydın göndermiş. Biraz acımasız bir mesaj ama vallahi yalan da sayılmaz. Dedemin, rahmetli dedemin bir sözü aklıma geldi. Derdi ki, oğlum dostuna sırrını verme, bir gün düşman olursun. Seni rezil rüsva eder. Düşmanın hakkında kötü konuşma, bir gün dost olursun, mahcup olup utanırsın derdi. Dolayısıyla biraz dilimize sahip olmamız gerekiyor. Hakan Demirci diyor ki, ne isterseniz olun ama size gösterilen iyi niyetin nankörü olmayın demiş sevgili Hakan Demirci. Ankara'dan Esma Akın diyor, şöyle diyor, akıllı insan düşündüğü her şeyi söylemez, fakat söylediği her şeyi düşünür demiş. Evet, az önce de söyledim, ikinci saatimizde Türkiye Barolar Birliği Başkanı Profesör Doktor Metin Feyzoğlu ile birlikte olacağız. Ve şöyle bir sorumuz olacak size. 18.25-18.45 arasında 20 dakikanız var mı diye soracağız. Bize ayıracak 20 dakikanız var mı diyeceğiz. Bekliyoruz.
Gezegen.
Evet, bu şarkı şarkımıza eşlik edenlere armağan olsun. Müslüm babamızı rahmetle, saygıyla, duayla anıyoruz. Nurlar içinde yatsın. Şöyle diyor, Hazreti Mevlana söylemiş bunu. Oğuz Çelebi yazmış. Dostlarınızı sıkça ziyaret ediniz diyor. Dostlarınızı sıkça ziyaret ediniz. Çünkü üzerinde yürünmeyen yollar diken ve çalılarla kaplanır demiş Hazreti Mevlana. Sinop'tan Oğuz Çelebi göndermiş. Dolayısıyla ne yapıyoruz? İletişimi kesmiyoruz sevdiğimiz insanlarla. Hata yapsalar bile, yanlış yolda olsalar bile iletişimde olmamız gerekiyor. Onların hatalarını düzeltebilmemiz için yanlarında olmamız gerekiyor. Uzaklaştığımız zaman nasıl bir faydamız olabilir, değil mi? İstanbul'dan Olcay Tuna diyor ki, kaliteli insan, değerli insan, ona gösterilen güler yüz ve samimiyetten cesaret bulup haddini aşmayandır demiş. Şımarmayandır diyor yani. Ferhat Durmaz Samsun'dan, huzuru yanında taşımıyorsan gittiğin yerde arama demiş sevgili kardeşimiz. Kıbrıs'tan Murat Yılmaz diyor ki, doğru bildiğin yolda yalnız yürü demiş sevgili kardeşimiz. Muğla'dan Melike Güven, elinden tutar gibi yapıp aslında itenlerdir insanı hayata küstüren sevgili kardeşimiz. Dost görünüp düşman olanlardan bahsediyor. Evet, Orhan Baba ile başladık. Babalar Ristel'ine İbrahim Tatlıses'le İmparator'la son noktayı koyuyoruz.
Gezegen.
Gurbet elde bir başına kalanlara buradan armağan olsun bu türkümüz. Bir de tabii sılada gurbeti yaşayanlar var. Onların durumu daha da kötü. Gurbette olmadan sılada olup da kendi yurdunda, yuvasında gurbeti yaşayanlar var. Onların durumu gerçekten daha kötü. Armağan olsun diyelim. Biraz sonra 18.25, 18.45 arasında bir sorumuz var. Sayın Metin Feyzoğlu ile birlikte Türkiye için 20 dakikanız var mı? 20 dakikanızı bize ayırır mısınız diye soracağız. Bu sorunun cevabını sizlerden şu an duyuyorum adeta. Çünkü kralcılarımız çok duyarlıdır. Saat 18.25, 18.45 arasında Türkiye Barolar Birliği Başkanı Profesör Doktor Metin Feyzoğlu ile birlikte olacağız. Biliyorsunuz pazartesi günleri beraberiz, bir aksilik olmadığı takdirde. Bugün de önemli bir konuyu konuşacağız sevgili kralcılar. Yeni yargı paketi hayatımıza dahil olan bizi nasıl etkileyecek, hayatımızı nasıl etkileyecek, bunu konuşacağız. Hepimizi yakından ilgilendiren bir konu. Evet, şöyle diyor sevgili Ayhan Sönmez. İnsanları sürekli yargılarsanız onları sevmeye vaktiniz olmaz demiş sevgili kardeşimiz. Ne güzel söylemiş. Ön yargısız olalım. Herkese temiz bir sayfa açalım. Hatay'dan Ramazan Güngör diyor ki, kendini meşgul etmeyeni başkaları işgal eder demiş. Çok fazla gelen bir mesajdır bu. Bursa'dan Ömer Topal, bir şeyi onu görmezden gelerek değil. Bakın bu çok önemli bir mesaj. Bir şeyi diyor, bir problemi, bir sorunu onu görmezden gelerek değil, ancak onu yaşayarak atlatabilirsiniz. Yani level atlamak istiyorsanız önünüzdeki engeli aşmak zorundasınız diyor. Kayseri'den Aysun Şahin, güzel bir iş yapmak istediği zaman acele et demiş. Güzel bir iş yapmak istediğinde acele et, gizli tut ve onu gözünde küçült demiş. Kim demiş bu sözü? Yunus Emre söylemiş. ...18.25... ...18.45 arası 20 dakika boyunca Sayın Metin Feyzoğlu ile birlikte olacağız. Her pazartesi olduğu gibi bu programı hem Metin Feyzoğlu'nun Twitter hesabından, Facebook hesabından, Kral'ın Twitter hesabından ve Facebook hesaplarımızdan canlı olarak, görüntülü olarak izleyebilirsiniz.
Gezegen.
şu anda Sayın Metin Feyzoğlu'nun sosyal medyasıyla birlikte ortak yayındayız. Yayınları birleştirdik başkanım şu
birleştirdik.
An itibariyle.
Birleştirdik.
Sizin Twitter hesabınızdan ve Facebook hesabınızdan, Kral'ın Facebook hesabından ve Twitter hesaplarımızdan şu an canlı yayındayız. Az önce çok anlamlı bir şarkı dinledik. Diyor ki ekmek su aş gecikebilir. Esat Kabaklı söylüyor bunu. Temele taş bulmak gecikebilir. Ülkeye baş bulmak gecikebilir. Adalet gecikmez. Tez verilmeli diyor. Siz neler söyleyeceksiniz?
Makul sürede makul sürede verilmeli. Yargı reformunun amacı da zaten biliyorsunuz bu. Sıkıntı var mı? Var.
Diken bize... Geciken adalet midir başkanım?
Tam anlamıyla değildir ama hiç gelmemesinden de iyidir değil mi?
Ama genelde öldükten sonra hakları verilen insanlar var.
Ölmeden verirsin. Ölmeden,
yaşarken verirsin.
Ölmeden verirsin. Tabii kanunları hemen değiştirebilirsiniz. Hatta anayasayı bile işte iki haftada değiştirebilirsiniz. Ama ve lakin uygulamayı değiştirmeniz biraz vakit alır. Şimdi bize yargı reformunu yapmaya başladık. Bugün de demin Sayın İbrahim Kalın
son dakika gelişmesi
Cumhurbaşkanlığı sözcüsü dedi ki yargı reformu çalışmaları devam edecek.
Bu paketin devamı gelecek.
Gelecek. Evet. Neden? Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı Mayıs ayında bir yargı reformu strateji belgesi açıkladı. Her şeyi cımbızlayanlar dediler ki ilk paket çıktığında hani daha fazlasına söz verilmişti. Yani değerli kardeşim bir başını oku, sonunu oku, bir dinle. Bu bir strateji belgesi, bir reform süreci. Bunun tamamı parti hayata geçecek. İlk partiyi geçirdik. Şimdi ikinci parti gelecek. İkinci parti de öyle sanıyorum ki infaz indirimi olacak.
Bu biraz da af gibi de...
Öyle diyorlar. Belki reformun dışında olacak ama vatandaş artık bunu reformun bir parçası olarak görüyor. Bana göre infaz indirimi reform parçası değil. Ama o süreç içerisinde infaz indirimi de gelecek. Artık vatandaşa söz verildi. Öyle sanıyorum. Yani bir kere şişeden... Cin çıktı tabiri caizse işte yay gerildi ok atıldı vesaire olacak bu da bir denge içerisinde olacak Mehmet Beyciğim. Neden cezaların caydırıcılığını ceza sisteminin önleyiciliğini yitirtmemek lazım ama cezaevlerindeki pek çok cezaevindeki durum da gerçekten
perişan
tuvaletin önünde yatıyorlar tuvaletin içinde yatıyorlar vardiyalı yatıyorlar. Çok kalabalık cezaevleri.
Bu arada geçen hafta çok ilginç bir şey söylemiştiniz başkanım. Yani tutuklu olarak cezaevlerinde olanların büyük bölümünün suçsuz olarak dışarı çıktığını söylemiştiniz.
Anlamlı bir kısmı.
Yani İnanılmaz bir şöyle, şey yani bu. Yani cezaevinde olan herkes suçludur dersek büyük yanlış yapmış oluruz.
Çok yanlış olur. Vatandaşlarımız şunu bilsin. Yaklaşık sistem %50 yani açılan her davanın daha doğrusu açılan 100 davanın 50'si beraatle sonuçlanıyor.
İnanılmaz
50'si
şey.
Mahkumiyetle İnanılmaz sonuçlanıyor. Şey. Hatta bazen 60'a kadar çıkıyor beraatler.
Evet. Buradan kralcılarımıza ve sizin izleyicilerinize şu mesajı net olarak verelim. Birisi tutuklandığı zaman cezaevine gönderildiğinde 100 kişiden 50 kişi beraat ediyor.
Tutuklunun ne kadarı o ayrı bir konu evet. Ama hakkında dava açılanın %50'si yaklaşık beraat ediyor. Bu önemli bir beraat oranı değil mi? Bu beraatlerin içerisinde kuşkusuz daha önce ama 15 gün ama 3 ay ama 3 yıl tutuklu kalanlar da var.
Evet.
Demek ki tutuklama bir ceza değil. Niye veriliyor? Adam kaçmasın diye veriliyor. Niye veriliyor? Delilleri karartmasın diye veriliyor. Ha Türkiye'de nasıl veriliyor derseniz kes yapıştır veriliyor genellikle. Evet. Yani çok kolay.
Gereksiz tutuklamalar çok fazla.
Çok gereksiz tutuklama.
Kaçma ihtimali olmayan insanlar var. Tutukluluğu bir cezaya çeviriyorlar.
Evet yani rahatlıkla imzayla efendim elektronik kelepçeyle falan çözülebilecekken insanlar perişan ediliyor.
Bu paketler bunu getirecek mi başkanım?
Yavaş yavaş çözüm getirecek. Yavaş yavaş. Çünkü neden? Bizim şu iki kulağımızın arasındaki gri madde beynimizin zihniyetini yavaş yavaş değiştirmemiz lazım. O zihniyet değişikliği özgürlükçü olmak.
Yani bu
zorunda.
Yasalar çıktığı anda uygulama olmuyor.
Anında olmuyor.
Hakimler var bunu uygulayan polisler var, savcılar var.
Anında
yani bir anda
olmuyor.
Vatandaşa yansımıyor bu.
Evet. Ama yasanın değişmesi lazım mı? Evet, bazı yasaların değişmesi lazım. Bazı yasaların uygulanırlığının başka yasalarla sağlanması lazım. Şimdi yargı reformu çıksın diye biliyorsunuz biz artık hani öyle elimizi taşın altına koymayı geçtik. Kafamızı taşın altına koyduk. Gövdemizle girdik. Hani bana madalya takılmadı. Boyum da ölçtüm. Başlangıcında da aynıydı.
Ve her taraftan da linç yiyorsunuz.
Bitişinde de aynı.
Yani bu arada AK Parti'yi destekleyenler de sizi linç ediyor. AK Parti'ye karşı olanlar da sizi linç ediyor.
Neden biliyor musunuz?
Kimseye yaranamıyorsunuz başkanım.
Ben mahallede oturmayı reddettim. Evet. Şehir meydanına indim. Evet. Şehir meydanına indiğimde aman mahallelerimizi bırakmayalım diyen azınlıklar var. Onlar saydırıyor.
Başka bir şey düzeltin.
Ama şehir meydanı daha kalabalık.
AK Parti'yi destekleyenler linç ediyor demeyeyim. Sessiz bir şekilde izliyorlar durumu. Diğer taraf biraz daha fazla linç ediyor. Sizin eski mahalle diyelim. Yani sizi eski mahallede bilenler.
Benim mahallem yok. Ben şehir meydanında yaşıyorum. Evet. Ben şehir meydanının insanıyım. Her zaman hayatımda şehir meydanında oldum. Ama insanlar bir mahalle seçerlerse kahraman olabilirler.
Şöyle diyorsunuz aslında. Benim mahallemde değilse o benim düşmanım.
Birileri öyle diyor. Evet. Yani gelsin mahallemde kahraman olsun, mahallemde kabadayı olsun ama şehir meydanına girip herkesten kucaklaşmasın sakın diyor. Evet. Oysa birilerinin herkese ya aslında siz durun kardeşsiniz demesi lazım. Hani var ya Türk'ün.
En çok ihtiyaç
durun kardeşsiniz şey. Ya aynı saftasınız.
Hele Türkiye böyle bir dönem yaşarken.
Aynı saftasınız, aynı ülkedesiniz falan. Şimdi bakın. Geçen hafta çok önemli gelişmeler oldu. Yargı reformu paketi çıksın diye biz uğraşırken bir gazete vardı. Sabah bana basılı nüshasında sövüyordu. Öğlen ve akşam da web sitesinden sövüyordu.
Evet.
İşte yazarı tahliye oldu.
Fikir özgürlüğü.
Yazarı tahliye oldu. Ben de,
bu yasayla mı?
Bu yasayla oldu. Bu yasayla oldu.
Şimdi onu soracaktım ben size başkanım. Siz bana biraz önce bir hoca edasıyla bu paketten sen ne bekliyorsun diye sordunuz.
Evet.
Beklentin nedir? Ben bir vatandaş olarak, vatandaş Mehmet olarak beklentim şu. Fikir özgürlüğünü güvence altına nasıl alacağız?
Bravo.
Çünkü şu anda en çok tartışılan konu fikir özgürlüğü yok. İnsanlar düşünemiyorlar, düşüncelerini yansıtamıyorlar. Düşüncesini söyleyenler de bunun bedelini ödüyorlar.
Mehmet Beyciğim şimdi bu algıyı kırmak için ve yanlış uygulamaları önlemek için bir şey yapmamız lazımdı. Kanuna baktığınız zaman zaten düşünce özgürlüğü var. Kanundan kaynaklanmıyor sorun. Sorun uygulamadan kaynaklanıyor. Evet. Dolayısıyla bizim düşünce özgürlüğünü garanti altına almamız adına başka bir şey yapmamız lazımdı. Ne yaptık biliyor musunuz? Yargıtay denetimi getirdik. Şimdi arkadaşlarımız haklı olarak konuya belki yabancıdırlar. Evet, evet. Türkiye'de 2016'dan beri istinaf mahkemeleri diye bir mahkeme grubu var arada. Sizi asliye ceza ya da ağır ceza mahkum ediyor. Siz onu istinafa götürüyorsunuz. İstinaf mahkemesinden sonra eğer ağır bir cezası 5 yılın üstüyse temize götürüyorsunuz.
Evet.
Düşünce özgürlüğünü ilgilendiren suçların
süresi kısa olduğu için
çoğu ama neredeyse tamamı evet. istinafta kesinleşiyordu. İstinaf da bölgelerde var. Ve böylece çok farklı uygulamalar çıkmaya başlamıştı. Ankara'da başka, Diyarbakır'da başka, efendim Van'da başka, Erzurum'da başka bilmem ne. Biz dedik ki ya Yargıtay'ın hakikaten 60 küsur yılda olgunlaşmış, daha eski Yargıtay'ımız tabii ama 50-60 yılda olgunlaşmış bir tecrübesi, bir birikimi var. Bir kararlar demeti, içtihadı var. Biz Yargıtay'ın içtihadını nasıl sahaya geri sokabiliriz dedik. Yargıtay Başkanımız dedi ki bunlar mutlaka Yargıtay denetimine tabi olmalı. Biz yük üstlenmek istiyoruz, sorumluluğumuzun artmasını istiyoruz dedi. Adalet Bakanı dedi ki evet Yargıtay'ı işin içine sokarsak kanunun uygulamasını daha kolaylaştırabiliriz.
Hakimler de biraz dedi. Daha dikkatli davranırlar. Bravo.
Neden biliyor musunuz? Değerli dinleyenler de bilsin. Bizim şu anda ilk derecelerde yani adliyede gördüğümüz hakimlerin ortalama meslek kıdemi 2,5 yıl. Genç arkadaşlar.
Tecrübeleri yok.
çok tecrübesizler. O tecrübesiz hakim ve savcıların arkasına dağ gibi bir tecrübeyi koyarsak, yani hardware'in içine Yargıtay software'ini,
kanaat önderi,
bravo, Yargıtay software'ini, Yargıtay'ın yol göstericiliğini koyarsak, bu arkadaşlarımız, bu hakim savcılar daha rahat düşünceyi savunurlar diye değerlendirdik. Nitekim bakın, bir milletvekili, hem de ana muhalefet partisinin eski milletvekili, kanun çıktı, istinafta kesinleşmişti, cezasını yatıyordu, temyiz hakkı doğdu. Ben demiştim 10 bin kişi temyize gidebilecek, siz kimin kesesinden ağalık yapıyorsunuz dedim. Yargı reformu bırakın çıkmasın diyorlar ya.
Ama başkanım, biraz önce bir şey söylediniz siz. Sabah akşam bana hakaret ediyordu dediniz ve tahliye edildiğini söylediniz.
Hayır, bir gazete böyleydi. Onun bir eski yazarı tahliye edildi.
Ama bir şey söyleyeceğim. Sabah akşam hakaret ediyorsa, hakaretle düşünce özgürlüğünün...
O ayrı, benimle ilgili değil ama içeride yatmasının sebebi. Ki zaten...
Yani şunu soracağım. Düşünce özgürlüğüyle hakaret nasıl ayrılabilir? Nereye kadar düşünce özgürlüğü?
Çok derin bir konu. 20 dakikamızı değil, 60 dakikamızı vermemiz lazım. Şeref ve haysiyete yönelikse olur. Linç ediyorlar beni. Öyle önemli değil ama linçin bir kısmı ağır eleştiridir, bir kısmı hakarettir. Onu yargı ayırır. Yargıtay çok güzel ayırır.
Yani keskin çizgileri var mı bunun?
Hayır, yok.
Düşünce özgürlüğü biraz kanaate...
Mehmet Beyciğim, olmadığı için işte Yargıtay'ın içtihadı çok önemliydi. Mesela kim çıktı başka? Bir ana muhalefet partisi eski milletvekili çıktı. Ha, benim hakkımda da çok ağır eleştirileri vardır. Şunu anlatmak istiyorum. Biz demek ki hiç kimse için değil, ülke için çalıştık. Herkes klavyesinin başına geçtiğinde ya benim düşünce özgürlüğüm vardır desin. Gazeteci benim düşünce özgürlüğüm vardır ve Yargıtay güvencesindedir desin diye çabalamıştık. Olmaya başladı. Şimdi bir kesim de diyor ki ya bunlar nasıl tahliye olur? Arkadaşlar bakın... niye bana özellikle ağır eleştiri ya da sövüp sayıyordu dedim. Kişisel olarak hiçbir sempatim olmayabilir tahliye olanlara. Ama kanun şu yararlansın, bu yararlansın, bu kişi için diye çıkarılmaz. Kanun ülke için çıkarılır. Genel menfaate bakılır. Düşünce özgürlüğünü sağlayacak bir adım atıldı. Efendim, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu istinafta kesinleşiyordu. Temize gitti. Şimdi Cumhurbaşkanı'na hakaret edenler kimler? İktidar partisine oy verenler değil, değil mi?
Evet.
Cumhurbaşkanı'na hakaret edenler ağırlıklı olarak iktidar partisine ve Cumhurbaşkanı'na oy vermeyenler diyelim. Evet. Öyle diyelim. Evet. Peki onların işlediği iddia edilen suçlarda istinafın üzerine temyiz geldi. Düşünce özgürlüğünü garantilemek için boş değil bu. Çok süslü cümleler yazarsınız kanununuza, uygulamanız yoksa o süslü cümleler böyle pırıl pırıl yıldız gibi kalır, romantik kalır.
Peki biz ne zaman bunu yaşayacağız? Hayatımızda.
Yaşamaya başladık. Evet. İşte yaşamaya başladık. Bir hafta içinde başladık. Ama insanların zihniyet değişikliği biraz vakit alır. 3 ay içerisinde, 6 ay içerisinde, 1 sene içerisinde olacak. Devamında da paketler geliyor. Evet. İnfaz indirimi gelecek anladığımız
bu
kadarıyla.
Bu pakette en önemli şey düşünce özgürlüğünü güvence altına alması.
Bana göre böyleydi.
Bu maddenin en önemli.
Bravo, bana göre öyleydi. En önemli bu ilk paketteki buydu.
İkinci pakette de ayrıca ceza indirimi.
Ayrıca vatandaşlarımıza avukatlık hizmetinde KDV'nin %18'den %8'e düşürülmesi ki hayal bile edilemez bir gelişme bu. Davaların yaklaşık %40-45'ine denk gelecek oranda %18'den %8'e düşürüldü KDV. Vatandaşın üzerindeki maddi yük azaltıldı. Bu çok önemli. Sonra sınav geldi avukatlıkta, kaliteyi arttıracak falan. Çok ciddi şeyler
geldi. Şimdi başkanım, biz kralcılarımıza ve sizin izleyicilerinize dedik ki Türkiye için 20 dakikanız var mı? Yani bize bir 20 dakika ayırır mısınız dedik. Son 5 dakikamızı
girdik. Son 5 dakikaya girdik. Hadi bakalım.
Dolayısıyla hemen şunu sormak istiyorum. Yine yeni bir gelişme bu. Avrupa Birliği ülkeleri bizi Barış Pınarı Harekatı'nda soykırımla, sivilleri öldürmekle suçluyorlar.
Kendilerine bakmadan.
Aynen, kendi yaptıklarına
Fransa bakmadan. Fransa, Cezayir'e bakmadan.
Aynen, ve Almanya'dan ilginç bir tepki geldi. Biz de buna karşılık Sayın Süleyman Soylu, anladığım kadarıyla. Biraz önce konuşurken ben yakaladım sizi. Burada bunun değerlendirmesini yapmanızı istiyorum. Şunu sormak istiyorum aslında. Sayın Süleyman Soylu dedi ki IŞİD'li, elimizdeki IŞİD'li tutukluları cezaevlerinde olan IŞİD'lileri hangi ülkenin vatandaşıysa
göndeririz giderdi.
Yani Alman vatandaşıysa Almanya'ya gönderirim.
Evet.
Fransız vatandaşıysa Fransa'ya gönderirim. Madem öyle alın böyle dedi.
Evet.
Ve ciddi bir kriz şu anda yaşanıyor anladığım kadarıyla. Özellikle Almanya ve diğer Avrupa Birliği ülkeleriyle. Bu olabilir mi? Gönderebilir miyiz?
Gönderebiliriz, gönderemeyebiliriz.
Gönderirsek ne olur?
Şöyle söyleyeyim size. Bir kere İçişleri Bakanı bir yetkiye dayanarak konuşuyor. Şimdi akşamleyin izleyin televizyonlarda herkes bir şey söyleyecek. Fakat
böyle bir yetkisi var mı?
Olmaz olur mu? Tabii ki var. Tabii ki var.
Türkiye hani yargının başında değil ya nasıl gönderebiliyor?
Yargıyla ilgisi yok bakın. Türkiye'ye karşı suç işlemeyen, Türk vatandaşına karşı suç işlemeyen ancak yakalandığı için Türkiye'den geçerken şu bu IŞİD'li diye bildirmiştir Almanya. Türkiye'de yakalanmıştır.
Evet.
Bize karşı bir suç işlememiştir. Ne bomba vardır üstünde ne silah vardır. Türkiye'ye karşı hiçbir suç işlememiştir. O kişi.
Evet.
O kişi.
Evet. Evet. İşlemişse bizde yargılanır.
İşlemişse Türk vatandaşına karşı, Türk kamu düzenine karşı suç işlemişse İçişleri Bakanı'nın yetkisinde değil. Adalet Bakanı da yetkisinde değil. Mahkemenin yetkisinde. Evet. Ama ve lakin Türkiye'ye karşı suç işlememiştir. Türk vatandaşına karşı suç işlememiştir. Türkiye'dedir. Adalet Bakanı der ki benim Türkiye'de yargılanmasını istemiyorum ben bunun. Niçin ben sistemime yük alayım ki der. İçişleri Bakanlığı'na teslim eder. İçişleri Bakanlığı da kanundan kaynaklanan yetkisiyle sınır dışı eder bunu.
Evet.
Nereye sınır dışı eder? Cebindeki pasaport kiminse, Alman pasaportu taşıyorsa bu adam Almanya'ya yallah der gider.
Almanya'ya kadar götürüp bırakır.
Almanya'nın kapısına götürür,
bırakır.
Almanya ne yaparsa yapsın. Ha, Almanya şunu yapabilir, uçakla gönderirsiniz bunu Türk Hava Yolları uçağıyla. Uçaktan indirmiyorum diyebilir. Evet. Biz de karadan göndeririz. Yani bir başka formülle göndeririz. Ama gönderme yetkimiz var mı?
Evet.
Var. İçişleri Bakanı doğru mu söylüyor? Evet doğru söylüyor. Kanundan kaynaklanan bir yetkimi ben kullanırım diyor. Almanya'nın bu karşılık olarak ne yapması lazım? Bir kere Türkiye'yi yalan yanlış algı operasyonlarına kurban etmesin.
Bizi hafife almasınlar bir kere.
Ya hafife almasın. Türkiye'yi de bir sivilin burnu kanamasın diye şehit vermeyi göze alan Türkiye Cumhuriyeti'ni yok fosfor bombası kullandım bilmem ne
sivilleri
diye.
Sivilleri öldürüyor diyor. O sivillerin elinde her türlü silah var.
Afrika'da çekilmiş. Libya'da çekilmiş bilmem fotoğraflarla. Fotomontaj fotoğraflarla bizi bir algı operasyonuna kurban etmesin. Türk Silahlı Kuvvetleri ne kutsal mekanlara zarar vermiştir ne sivillere zarar vermiştir. Kendi zayiatımızın olmasını göze alarak sivilleri azami şekilde korumuştur. Hiçbir zarar vermedik biz sivillere. Böyle alçakça propaganda da yapmasınlar. İçişleri Bakanı dediği gibi bindiririz uçağı.
Göndeririz.
Bize karşı suç işlemediler bunlar. Almanya'nın kapısına, Belçika'nın kapısına bırakırız. Ne yapıyorsanız yapın. Bizim vatandaşımız değil ki onların vatandaşı.
Başkanım şu anda bu yayın sizin Twitter hesabınızdan. Çok güçlü bir Twitter hesabınız var.
Var.
Sizin Twitter hesabınızdan ve Facebook hesabınızdan bizim sosyal medya hesaplarımızdan canlı yayınlanıyor. Soruları, mesajları, görüşleri olan izleyicilerimizden ricamız
Facebook altına yazsınlar.
Yorum yazsınlar. Ben son olarak şunu soracağım.
Ne kadar çok yorum yazarlarsa ben o kadar memnun olurum.
Yorumlar çok önemli.
Hepsini okuyorum.
Kralcılarımızdan da rica ediyoruz. Şu anda radyoları başında olanlar da
paylaşsınlar lütfen.
Lütfen hem paylaşsınlar.
Daha çok gitsin.
Hem de yorumlarını yazsınlar.
Paylaş butonuna bassınlar. Sesimiz, sözümüz milyonlara ulaşsın.
Evet başkanım. Bir şey soracağım ve çok kısa cevap vermenizi istiyorum.
Hemen.
Malum biraz önce altını çizdiniz. Hakimlerimizin çok yeni olduğunu ve genç olduğunu söylediniz.
Ortalaması.
Birçok hakim gözaltına alındı, hapse atıldı, meslekten ihraç edildi. Peki bu hakimlerin verdiği kararlar sorgulanmayacak mı?
Bence sorgulanması lazım. Bu konuda birkaç kere program
ciddi
yaptım.
Ciddi bir problem var yani.
Bakın Mehmet Bey, bir odada polis şefi yatıyor. FETÖ'cü olduğu için. Yan odasında savcı yatıyor FETÖ'cü olduğu için. Öyle anlatıyorum. Diğer odada hakim yatıyor FETÖ'cü olduğu için, öbür odada onun kararını onaylayan Yargıtay üyesi yatıyor FETÖ'cü olduğu için, öbür odada da bunların el birliğiyle mahkum ettiği vatandaş yatıyor kumpasa geldiği için. Ya bunu çözmesi lazım.
Başkanım.
Bunu çözmek lazım.
FETÖ'den gözaltına alınan hakimlerin verdiği kararlar derhal incelenmeli.
FETÖ'den ihraç edilen.
Evet,
FETÖ'den mahkum olan alın. Her hakimin kararı verdiği, bana göre bir daha açılmaz.
Çünkü bunlar 3 günlük FETÖ'cü değil, bunlar 30 yıllık FETÖ'cü. Bunların verdiği kararlar kafamıza göre, ben bunu beğendim, bunu beğenmedim deyip içinden ayrım yapılmaksızın.
Mehmet Bey, bunlar FETÖ'nün militanlarıydı. Evet. Bunlar hakim cübbesi giymiş, bunlar savcı cübbesi giymiş. Mahkum olanlar için söylüyorum. Evet. Militanlardı, teröristlerdi. Bunların hür iradeyle, vicdani kanaatle karar verdiğini varsaymak yanlış. Ha, bizim bildiğimiz çok meşhur davalar var. Onların dışında bunlar her şehirde öyle bir zulüm yaptılar. İş adamlarına çöktüler, belediyelere çöktüler, ihaleye namusuyla pey sürenlere dediler ki çekil. Çekilmeyeni içeri attılar. Bunlar, dediğim gibi, bunların verdiği kararların hepsinden...
Hükümsüzdür.
Hepsinin hükümsüz kılınması lazım.
Evet. Başkanım, haftaya pazartesi akşamı yine birlikteyiz.
Konu ilan ederiz.
18.25, 18.45 arasında.
İnşallah.
Konumuz KHK olsun mu?
Hadi olsun.
Çünkü çok konuşuluyor bu konu.
Çok, bu ara gündemde. Evet.
KHK mağduru olduğunu iddia edenleri biraz konuşalım.
Evet.
Bu konuda da mesaj bekliyoruz.
Mesaj bekleyelim burada. Konu çok net bir konu değil, evet. Ama ben elimden geldiğince burada sizinle netleştireceğim.
Evet, haftaya bu konuyu konuşuyoruz.
Lütfen.
Çok teşekkür ederim geldiğiniz için.
Sağ olun. Ben teşekkür ederim.
Kralcılara
çok selam herkese.
Selam ve sevgilerimizi
çok iletiyoruz. Selamlar kralcılara.
Gezegen.
Petrol ofisinden yakıt emniyet sistemi YES'le %100 garantili LPG, Pogaz, Mehmet'in gezegenini sundu.